Ayrım 26 sayfa 216. Soruma cevap verin. Maddeyi etkileyebiliyor muydu? Evet, dosyada anlatılan bu. Çok katı kurallar altında bir sürü deneme yapılmış. Örneğin ağzı mühürlü kavanozları bir şey konmuş ve dayan darbenin geçmesini bekledi. Bu an kendi araştırmasında kesin bir dönemeç oluşturuyordu. Ya konunun olağan dışı boyutunu reddedip araştırmayı bırakacaktı ya da bu karanlık gerçeğe dalıp dev bir adım atacaktı. Aslında Philip Thomas'ın yeteneklerini kabul etmekle geçirdiği kazayı örten son gizemi de açıklamış olacaktı. Yeşil parkalı adam parapsikolojik gücünden yararlanarak Lucia'nın emniyet kemerini uzaktan açmıştı. Kemerin metal tokasını. Dayan yıkılmıştı. Böylesi bir mucizeye inanması mümkün değildi. Oysa aynı zamanda bu gerçeği kabullenmek olaylara yeni bir tutarlılık kazandıracaktı. Örneğin böyle bir mücadeleyi gerçekleştirebilen biri gözcü çocuğun güçlerine nasıl inanmaz? Aynı şekilde cinayet girişiminin ardında Lucia'nın parapsikolojik bir yeteneğinin yattığı nasıl düşünülmez? Dayan, beni dinliyor musunuz? Düşüncelerinden sıyrıldı. Evet, evet dinliyorum. Saint Germain polisi müzede birbirlerini öldüren üç herifin kimliğini belirledi. Şimdiden mi? Onları tanıyorlarmış. Ağustos sonuna doğru Thomas, Rusya Federasyonu'ndan muhafızlık işinde çalışmaya başlamış. Üç eski seçkin asker, Spetsnaz getirmiş. Resmi olarak bu üçünü Mondrian sergisi sırasında müzenin korunmasında görevlendirileceğini belirtmiş. Ama yapılan araştırmalar heriflerin daha önce Rus mafyası hesabına çalıştıklarını gösteriyor. Araştırma Thomas'ın onları nasıl bulduğunu açıklamıyor ama bana kalırsa onlarla Moskova yıllarından tanışmış olmalı. Dayan bir gece öncesinin şiddet sahnelerini yeniden yaşadı. Yüzünde patlayan kabaralı çizmeler, kurşunlarının altında sarsılan gölgeler, bütün bunlardan nasıl canlı kurtulmuştu? Langios devam ediyordu. Anlaşılan Thomas onları çevre yolundaki kaza için seçmiş ama korktuğu başka bir şey daha olmalı. Ya da biri, dün öğleden sonra müzeye sızmayı başaran katil gibi mesela. Dayan'a doğru döndü ve cümlenin sonunu vurguladı. Bizim katilimiz Dayan, Rolf Van Keen'i öldüren, o andan itibaren bütün akşamki olayları yeniden canlandırmak güç değil. Üç Rus akşama doğru cesedi bulup banyoyu taşıdı. Sonra muhtemelen bir para konusunda tartıştılar. Bana kalırsa tablolardan bir ya da ikisini beraberinde götürmek eğilimindeydiler. Siz bütün bunları üzerine gelince ateşin üzerine benzin dökülmüş gibi oldu. Kendi silahlarıyla birbirlerini öldürdüler. Polislere de böyle demişsiniz değil mi? Kesinlikle. Bana kalırsa neredeyse inanılır bir hikaye. Neden neredeyse? Geriye sahneyi yeniden oluşturmak, cesetlerin yerine mermilerin yönünü belirlemek kalıyor. Sizin adınıza her şeyin dediğiniz gibi çıkmasını diliyorum. Langius'un sesi inanmamışlık yüklüydü ama Dayan bunun farkına varmamış gibi davrandı. Düşünceleri giderek karışıyordu. Karanlık sulardan yeni bir görüntü yükseldi. Philip Thomas'ın ince ölü derilerle buruşmuş pembe ve iğrenç cesedi sordu. Thomas'ın hastalığı hakkında ne biliyorsunuz? Langius şaşırdı. Yoksa cesedi gördünüz mü? Dayan paltıyı taşa vurmuştu. Artık geri çekilemezdi. Katliamdan sonra evet dedi. Dairesine girip sonra da müzeye mi döndünüz? Evet. Bunu Saint German polisine anlattınız mı? Hayır. Saçma bir oyun oynuyorsunuz Dayan. Thomas hastaydı öyle değil mi? Komiser içini çekti. Buna tıpta kanmalı eritrostemi diyorlar. Gerçek deri soyulmasına neden olan çok ileri bir eksama. Anladığım kadarıyla Thomas düzenli olarak deri değiştiriyormuş. Dayan birden adamın o parkayı deri değiştiren vücudunu korumak için giymiş olabileceğini düşündü. Ne var ki beyni uyuşmaya başlamıştı. Uykuya dalmak üzere olduğunu hissetti. Maillot kapısına vardıklarını gördü. Trafik gözle görülür derecede yoğunlaştığında Langius daha fazla tereddüt etmedi. Arabanın üzerinde ışıklı bir siren yerleştirildi. Sireni bağırtarak tüm Grand Army caddesini geçti. Dayan koltuğunda büzüldü, kendisini uyuşukluğun ellerine bıraktı. Yeniden uyandığında araba Pantheon meydanından geçiyordu. Neden olduğunu bilmeden komiser başkentin sokaklarından geçerken uyuyor olmak hoşuna gitmişti. Patrick Langius Valette sokağının girişinde durdu. Paltosunun cebinden katlanmış bir gazete çıkardı. En güzelini en sona sakladım Dayan. Dün akşamki Le Monde. Sağ tarafa gösterdiği makaleyi hemen gördü Dayan. Gazete 5 Ekim gecesi gerçekleşen Rolf Van Kin cinayetini anlatıyordu. Gazeteci bununla da yetinmiyor, iş dünyasının önemli kişilerinden Charles Helika'nın üvey kızı Dayan Tibert'in nüfusuna geçirdiği Lucien'in mucize gibi iyileşmesinden de söz ediyordu. Langius anlattı. Üvey babanız çılgına dönmüş, emniyet müdürünü aramış. Dayan bakışlarını kaldırdı. Haberi kim sızdırmış bilmiyorum. Muhtemelen hastane ya da bizden biri. Aslına bakarsanız aldırmıyorum. Bunun bize bir yararı olup olmayacağını bile kestirmiyorum. Ne olursa olsun bu haber tepki yaratacak. Langius dosyalarını düzenledi. Dayan komiserin bir de stabilolarla ve renkli kalemlerle dolu deri bir kesesi olduğunu gördü. Kısık bir sesle sordu. Fazla teknolojik değil misiniz? Yalan mı? Langius bir kaşını kaldırdı. Buna hiç inanmayın. Ben sadece her alanın bir yöntemi olduğunu düşünüyorum. Soruşturmalarım için eski yöntemleri tercih ederim. Kağıt, dolma kalem, stabilo. Bilgisayarı öteki işlere ayırdım. Öteki işler, günlük hayat, eğlence, duygular. Duygular mı? Size bir sır açıklamak isteyeceğim. Gün Dayan e-posta gönderirim. Dayan arabadan indi. Patrick Langius da peşinden. Tepelerinde Pantheon'un kocaman kubbesi dev bir deniz kabuğunu andırıyordu. Komiser yaklaştı. Dayan, eğer size Hacker Cock M5 dersem bir şey anlar mısınız? Hayır. Ya 45'lik Glock? Bu saydıklarınız silah öyle değil mi? Rusların birbirini öldürürken kullandığı silahlar. İnceleme gezilerimiz sırasında ormanda hiç otomatik silah kullandınız mı? Ben yabani hayvanları inceliyorum. Nişan talimi yapmıyorum. Gümüş gibi perçemlerin altındaki yüz bir tebessümle aydınlandı. Tamam, harika. Sadece emin olmak istemiştim. Neden emin olmak? Bu katliamda parmağınız olmadığından. Gidip uyuyun. Sizi akşam ararım. 37. Kısım. Eve girdiğinde gözüne çarpan ilk ayrıntı odasındaki telesekreterinde yanıp sönen kırmızı uyarı lambasıydı. Mesajları dinleyecek gücü olup olmadığını bilmiyordu. Mesajları son dinlediğinde kendini Brunner Vakfı'ndaki ölümlerle sona eren bir olaylar zincirinin pençesinde bulmuştu. Salonu geçti, odasına girip yatağın üzerine oturdu. Bir gün önceki gibi yüreklenmişçesine atıp duran kırmızımsı ışığı dikti gözlerine. Daha şimdiden annesinin birer silah sesi kadar kısa mesajlarını duyabiliyordu. Ya da bir rastlantı sonucu Le Monde'daki makaleyi okuyan meslektaşlarınınkileri. Bu son düşünce günlerden beri işine gitmediğini hatırlattı. Tam olarak kaç günden beri? Telefon çaldı. Dayan yatağının üzerine sıçradı. Düşünmeden ahizeyi kaldırdı. Mademoiselle Tiberg diye sorulduğunu duydu. Tanımadığı bir ses. Kimsiniz? Adım Irene Pandov. Rolf Banki'nin ölümünden sonra dün akşam Le Monde'da yayınlanan makale nedeniyle arıyorum sizi. Numaramı nasıl buldunuz? Rehberden. Dayan aptalca düşündü. Doğru, numaram rehberde var. Kadın ciddi ve sakin bir sesle devam etti. Yeterince dikkatli davranmamakla hata ediyorsunuz. Dayan ensesinde binlerce iğnenin varlığını hissetti. Ne istiyorsunuz dedi düşmanca bir sesle. Sizinle görüşmek. Elimde ilginizi çekeceğini sandığım bazı bilgiler var. Rolf Bankin'i tanıyor muydunuz? Dolaylı olarak evet. Ama konuşmak istediğim o değil. Dayan sessiz kaldı, düşündü. Belki de sinirlerimin sağlamlığını denemek isteyen bir delidir. Ya da para sızdırmaya çalışan biri, sordu. Ya kim? Bundan 5 hafta önce nüfusuma geçirdiğim küçük oğlan hakkında konuşmak istiyorum. Soğuk cildinin altında yoğunlaştı. Damarlarını donuk, özsü dolu damarlarını düşündü. Onun nereden aldınız? Vietnam'dan, Hu yetimhanesinden. Borea Mundi Vakfı aracılığıyla mı? Hayır, kimsesiz dünya çocukları. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan ne? Iron Pandov soruyu duymamazdan geldi. Aynı ciddiyette sözlerini sürdürdü. Gelip görmeniz gerek. Ben buradan ayrılamıyorum. Oğlum birkaç günden beri çok hasta. Dayanın damarlarındaki özsüz sıfıra indi. Nesi var? Kaza mı geçirdi? Ateş. Çok yüksek ateş. Dayan Lucian'ı düşündü. Çıkan ateşini, bunun hiçbir önemi olmadığını söyleyen Dagger'ı birden bundan 2 gece önce tam uykuya dalmak üzereyken içini kaplayan sezgiyi hatırladı. Birileri bir yerde kabusunu paylaşıyor olmalıydı. Iron Pandov devam etti. Gelip beni görün. Mümkün olduğu bildiği kadar çabuk. Neredesiniz? Adresiniz ne? Kadın Paris'ten yaklaşık 1000 kilometre ötede Nice dolaylarında bir yerde Dolores'te oturuyordu. Dayan çoktan düşünmeye başlamıştı bile. Sabahın ilk uçağı, kiralık araba bir sorun olmaz. Kadına cevap verdi. Yarın öğlene doğru orada olurum. Sizi bekleyeceğim. Ses endişe verici bir yumuşaklık doluydu. Dayan birden bir şey düşünüp sordu. Küçük oğlunuzun adı ne? Her zamankinden daha belirgin o yumuşaklık, o tebessüm. Bu soruyu siz mi soruyorsunuz? Demek onlardan hiçbir şey anlamadınız. Dayan her türlü umuttan vazgeçerek dudaklarının arasından bir mum söndürür gibi mırıldandı. Lucien. 38. kısım. Dayan'ın uçağı 8.30'da Nice'deydi. Yarım saat kadar sonra Akdeniz'i görme fırsatı bile bulamadan ülkenin içlerine doğru ilerliyordu. 202 numaralı devlet yolu boyunca evler, ticaret merkezleri, sanayi bölgeleri, vadicilik ve tepeciliklerin arasını dolduruyordu. Manzara Saint Martin du Vor yakınlarında değişti. Evler seyreldi, çevreye koyu yeşil ve kayalıklar egemen oldu. Sonunda da dağlar göründü. Artık tam bir yükseklik görünümü vardı. Dik yamaçlara sıkışmış ve tepeleri göğe perçinlenmiş çamlar, karanlık ve derin kurumuş dere yatakları. Gökyüzü bulutluydu. Burada insan ne yumuşaklık, ne deniz havası, hatta ne de Akdeniz bitkisi görebiliyordu. Çevreye hakim olan taş ve soğuktu. Dayan hala varın kurumuş yatağının üzerinde devlet yolundaydı. Bir saatin sonunda döne döne giden bir sürü yoldan geçtikten sonra beklediği manzaraya kavuştu. Vadinin çukurunda fırtına görüntüsü yansıtan ayna gibi bir göl. Yüzeyi gri ile mavi arasında gidip geliyordu. Üzerinde çelik bıçak yüzleri gibi dalgacıklar, çevresi zümrütten bir örgü, hançer gibi dikilmiş çamlar bulutları yarar gibiydi. Dayan ürperdi. Göğün siyahlığını delen titrek güneşin bilediği her tepenin, her parıltının, her ayrıntının acımasızlığını hissedebiliyordu. Dönemeçten çıkarken ağaçların arasında bir açıklık gördü. Ağaç kütüğünden yapılmış kulübeler kıyıdan birkaç metre içeride bir köy oluşturmuştu. Iron Pandov gölün kenarında U biçiminde bir çiftlik demişti. Dayan vadiye doğru kıvrılan yola saptı. Yolun kenarında havadar Çeklo merkezi yazılı bir tabela biraz aşağıdaki çakıl taşı kaplı patikayı işaret ediyordu. Dayan her dönemeçte biraz daha belirginleşen ahşap evleri görüyordu. Her biri birer çifte çevrilmiş geniş kahverengi yapılar topluluğu. Sol tarafta muhtemelen yazın gelen atlar için genişçe bir otlak, Sağdaysa oyun alanlarını belirtir rengarenk kapılar. Arabasını camların altında durdurdu. Havanın serinliğini, reçine ve ot kokusunu ciğerlerine doldurdu. Hüküm süren sessizlikti. Ne bir kuş cıvıltısı, ne bir böcek gürültüsü. Fırtına öncesi sessizliğimi, kaygılarını bir kenara itmeye çalışarak ana binaya doğru yürüdü. Kütüklerden yapılmış kapıyı itti. Sağda küçük askılıkların bulunduğu köknar tabanlı bir iç avluya girdi. Soldaki geniş pencerelerden çiftliğin iki kanadınca çevrelenmiş ormanla kaplı bir tepeciğe kadar uzanan başka bir avlu görünüyordu. Onun ötesinde de gölün dümdüz suları. Sessizlik ve boşluk burada. Bu çocuk kalabalıkları için tasarlanmış ve bu mekanda daha ağır, daha ciddiydi. Dayan birçok odaya açılan bir koridor buldu. Dikkatli adımlarla yürümeye başladı. Naif desenli örtüler tahta duvarlara tablolar gibi asılmıştı. Aralık kapılardan tamtam biçiminde tabureler, pembeye ya da eflatuna boyanmış kağıtlar, lambalar görünüyordu. O 60'lı yıllardaki gibi annesi buradan çok hoşlanırdı kuşkusuz. Biraz daha ileride içinde pimpon masalarının, baby foofların bulunduğu oyun odalarına baktı. İçi minderle döşenmiş bir televizyon odası gördü. Koridorun sonunda küçücük bir kafese çarpıp tökezledi. Kafesin içindeki talaşlar çevreye yayıldı. Kafesin sahibi Hint domuzu ya da hamsterde tüymüştü anlaşılan. Sonunda geniş bir buraya, çiftliğin yönetim merkezine vardı. Kaygıları gerçekleşiyordu. Yine geç kalmıştı. Koca oda alt üst olmuştu. Meşe, masa devrilmiş, iskemleler sağa sola dağılmış, dolapların içindekiler dökülmüş, klasörler, dosyalar yerlere saçılmıştı. Bu bölümdeki yabancı kelimeler. Baby proof. BABYFOOF. Iron Pandoff. IRENEPANDOVE. Çeklo. CEKLO. Nice. NICE. Saint Martin du Vor. Saint Martin du Vor. Boria Mundi. Boria Mundi.